Ayrım 13.
Yatağının başucuna gittiler. Usta hüngür hüngür ağlamamak için kendini zor tuttu. Ömer korktu ilk önce, sonra alıştı ve daha sonra babasının yüzüne baktı. Usta, öp amcanın elini oğlum, dedi. Ömer yorganı Selim'in battaniye üstünde, hiçbir işe yaramaz eski ve kırık bir alet gibi duran elini öptü. Evden çıkarken anasının öğrettiği cümleyi söyledi. Geçmiş olsun amca. Nuri usta battaniyenin altındaki vücuda bakıyor. Bu vücudun yarım ve ayaksız olduğu öyle belli ki. Selim'in başı tıraştı. Gözleri çukurda. Kuru, çökük yüzünde aşağı doğru sarkan bıyıkları korkunç. Nuri usta cigara paketlerini yatağın üstüne koydu. Selim, eyvallah usta dedi. Annen nasıl? Yengem iyidir inşallah. Usta cevap vermiyor, konuşamıyor. Sesinin hıçkırıklarla kesileceğinden korkuyor. Yine insan adammış bizim Şeyh Abdurrahman. Değil mi usta? Ne yaptı etti, seni buldu, haber verdi. Konuşma Selim, yorma kendini. Selim güldü. Meydana çıkan sapsarı dişlerinin kenarlarında sarkık bıyıkları daha korkunç oldular. Anlattık dedi. Bu sabah sertabip geçmiş olsun dedi. Bir iki haftaya kadar taburcu olacağız. Ömer etrafına bakıyor. Birdenbire babasına sokuldu. Baba, bak baba diye korkuyla mırıldandı. Usta kendi de farkına varmaksızın Ömer'in gösterdiği tarafa baktı. Orada bir yatakta alt çenesi olmayan bir insan başı vardı. Selim fısıldadı. Şevket Çavuş. Sargılarını evvelsi gün çıkardılar. Yarın taburcu. Çene kemiğini şarapnel parçalamış ama iyileşti. Bu akşam eve döndükleri vakit Ömer bütün gece çırpındı durdu. Hep o çenesiz adamı gördü rüyasında. İki defa ağlayarak uyandı ve ertesi sabah ustanın anası çocuğu böyle yerlere götürdüğü için oğluna çıkıştı. Usta iki hafta içinde Ömer'i gözlüklü amcaya bırakarak Selim'i üç defa daha görmeye gitti ve her gidişinde sertabibin geçmiş olsun sözünü biraz erken de söylemiş olduğunu anladı. Çünkü Selim iyileşmiyordu bir türlü. Dördüncü sefer bir cuma günü gitti hastaneye. Daha koğuşa giremeden Abdurrahman'la karşılaştılar. Abdurrahman Nuri'yi görür görmez. Dur Mirim dedi. Cenab-ı Hak taksiratını affetsin. Bizimki rahmeti Rahman'a kavuştu. Usta eski Şeyh Abdurrahman'ın şimdiki tombul hastane imamının yüzüne dimdik, küfreder, dövüşmek ister gibi baktı. Ötekisi gözleri yerdi. Bir ameliyat daha icap etmiş. Kangren denilen illeti mahude. Usta gerisini dinlemedi. Abdurrahman dedi. Utanmıyor musun? Bunu öyle yumuşak söylemişti ki Abdurrahman'ın hayreti iki kat oldu. Usta iyice burnunun dibine kadar hastane imamına sokuldu. Abdurrahman dedi. Sen yalancısın be. Hakkın bahçesi, vahdet, nefsi emmareyi körletmek. Senin gibi palavracı az gördüm. Selim öldü ha. İsabet olmuş. Kurtuldu topunuzdan. Hava güneşliydi. Abdurrahman'ın haki cübbesinin geniş kollarında ince sırma şeritler vardı. Usta'ya öyle geldi ki güneşte parıldayan bu iki ince sırma şerit ortalığı birbirine katarak kahkahalarla gülmektedirler. Usta ters ters bir daha baktı Abdurrahman'ın yüzüne. Ağır ağır döndü. Sarhoşmuş gibi sallanarak hastane bahçesinden sokağa çıktı. Bir tramvay gıcırtısı ustayı kendine getirdi. Etrafına bakındı. Bir manav dükkanının kuru otlarla yapılmış sergisinde karpuzlar ilişti gözüne. Manavı gördü. Beyaz bir sakalı var. Karşısındaki çarşaflı kadına bir karpuzu kesmiş, malından emin, kesmece beğendiriyor. Sokak kalabalık. İnsanlar gelip geliyorlar ve yeşil kırmızı tramvay arabaları tıklım tıklım. Yürüdü. Yorgancı Selim aklından çıkmıyor. Abdurrahman'dan nefret ediyor. Sanki Selim'in ölmesinde bütün kabahat Abdurrahman'mış gibi geliyor ona. Kabahatleri fertlerin ayrı ayrı insanların üstüne yüklemek Nuri Usta için bir tesellidir. Bu da bunun sadece teselliden yani kendi kendisini aldatmaktan başka bir şey olmadığını biliyor. Fakat işin bundan ötesi Nuri Usta için öyle karanlık, öyle anlaşılmaz bir karışıklık ki bu teselliye muhtaç kalıyor. Selim'in ölüm haberini ustanın anası oğlundan öğrenince önüne baktı. Allah rahmet eylesin dedi. Gülizar'ın gözleri yaşardı. Birdenbire çok eski günlerden sesler geldi kulağına. Merdivenden tıkır da mıkır çıkarken türküsünü duyar gibi oldu. Zübeyde Hanım'a rehin bırakılan altın saatte kösteği Selim'in kucağına nasıl attığını hatırladı. ve bu bol bol küfür eden, sık sık sarhoş olan, peşine takılıp söz atan delikanlıya hiçbir zaman kızmamış, darılmamış olduğunu anladı. Yahut Gülizar'a şimdi bu böyle geldi. Yeni ortak Seyfi Bey'in atölyeye ilk ve son girişinin üstünden aylar geçmiş. Nuri Usta, Seyfi Bey'i büsbütün unutmuştaki bir sabah Ali Bey ona, "Bugün Göztepe'ye gideceksin usta," dedi. "Bizim Seyfi'nin bahçesinde rüzgarla işleyen su tulumbaları var ya, hani şu değirmen fırıldağı gibi şeyler. İşte onlardan varmış. Bir yeri bozulmuş. Git bir bak." Usta, "Gidemem," demedi, diyemezdi. Yanına Ömer'i de aldı. Ömer'i bilhassa yanına aldı ve Haydarpaşa'dan üçüncü mevkiye binerek Göztepe'nin yolunu tuttu. Ömer'in başını okşuyor. "Seni ömründe hiç görmediğim bir bahçeye götüreceğim." Ömer diyordu. "Gideceğiz. Gör bak ne güzel bahçelerde yaşıyorlar." Bu sözleri birçok defalar tekrarlarken bir taraftan da düşünüyordu. Hayatın yarısı tesadüflerin elleriyle işleniyor. Avusturya veliahtına Sırplı gencin kurşunu tesadüfen isabet etmeseydi harp olmazdı. Harpte tesadüfen Selim'in ayakları dibinde şarapnel patlamasaydı delikanlı ölmezdi. Tesadüfen harp olmasaydı, tesadüfen Ali Bey ile Nuri Bey ahbap olmasalardı, tesadüfen Seyfi Bey onların işine ortak girmeseydi, usta Ömer'i alıp tesadüfen anasının hizmetçi olması yüzünden onun içinde doğup büyüyemediği bahçeye götüremezdi. Bu düşünce zincirlenişi ustanın üstünde öyle bir tesir yaptı ki, hele Seyfi Bey'in bahçesine Ömer'le beraber gitmekte olmaları o kadar şaşılacak bir tesadüf kudreti gibi göründü ki, Göztepe'de trenden indikleri vakit usta çözülmez bir düğümü çözüverdiğini sandı. İstasyonun merdivenlerinden yukarı çıkarlarken ilk yaptığı tren yolculuğunun zevki içinde etrafına gülerek bakan Ömer'e büyük bir ciddiyetle sanki koskocaman bir adamla konuşuyormuş gibi, "Ömer," dedi, "talih denilen şey tesadüf, tesadüf her şey ve biz tesadüflerin oyuncağıyız. Hayatın tesadüfleri romanların tesadüflerinden daha mantıksız. Hatta bu mantıksızlıklar hayatın mantığını yapıyor." Ömer hiçbir şey anlayamadı. Babasının yüzüne şaşkın şaşkın baktı. "Peki baba," dedi. Seyfi Bey'in köşkünü bulmakta güçlük çekmediler. Ustayla Ömer'i bahçıvan tulumbasının yanına götürdü. Rüzgarla işleyen su tulumbası bahçenin arka tarafında enginarlıklarla bağın arasındaydı. O gün köşkte çamaşır yıkanmış olmalıydı ki başlarını şöyle yalancıktan örtmüş kadınlar ağaçların arasına girilmiş iplere yatak çarşafları, donlar, gömlekler, masa örtüleri seriyorlardı. Kendini zorlamasına rağmen usta bu bahçe içinde bu çamaşır asan kadınlar arasında Gülizar'ın gölgesini göremedi ve anladı ki Gülizar buralara bir daha geri dönmemek üzere Kasımpaşalı olmuştur. Nuri Usta tulumbayla uğraşırken Ömer çamaşır asan kadınların yanına gitti. Onlar Ömer'i güler yüzle karşıladılar. Ömer hepsine teyze ismini verdi. Fakat yarım saat sonra üç hizmetçiyi birbirinden ayırmak için birisine en yaşlısına şişman teyze, ötekisine orta yaşlısına hanım teyze ve en gencine güzel teyze adını taktı. Şişman teyze sertti. Öteki teyzelere ikide bir çıkışıyordu. Hanım teyze alaycıydı ve güzel teyze çamaşır asarken mırıl mırıl bir türkü fısıldıyordu. Ömer onlara yardım etti. Sepetlerinin kenarlarına yapışarak ipten ipe taşınmalarında kendini gösterdi. Güzel teyze Ömer'e bir salkım üzüm getirdi ve Ömer ilk defa üzüm yedi. Teyzelerle ahbaplıkları tam kıvamını bulmuştu ki Ömer'den 3-4 yaş büyük bir kız çocuğu geldi yanlarına. Teyzeler bu kız çocuğuna büyük bir hanımmış gibi saygı gösterdiler. Kız şişman teyzeye dadı diyordu. Ömer'in kim olduğunu sordu. Tulumbayı yapmaya gelen ustanın oğlu olduğunu öğrenince, "Dur," dedi. "Benim de bir bebeğim var. Adı Milovic. Kolu kırıldı. Sana getireyim de sen de onu yap." Ömer kolu kırılan bebeği gözden geçirdi. Hayret etti. Mahallede Ayşe'nin de bebeği vardı ama bezlendi. Böyle burnu, ağzı, gözleri yoktu. Ömer bebeği elinde evirip çevirirken kız sinirlendi. "Hadi," dedi. "Yapsana. Sana para veririm." Ömer kaşlarını çattı. "Bunu ben yapamam," dedi. "Ama istersen gözlüklü amcam var benim. Ona götüreyim. O kolunu takar." Kız bebeği Ömer'in elinden çekip aldı. "İstemem," dedi. "Milovic köşkten dışarı çıkmaz. Sen bilirsin." Sustular. Ömer kızı tepeden tırnağa kadar süzdü. Sordu. "Senin adın ne?" "Leyla." "Benimki de Ömer. Hadi gel çizgi oynayalım." Ömer kızın cevabını almadan yere kocaman çarpık bir müstatil çizdi. Sonra bunu oda oda böldü. Bir taş aldı. Leyla'ya da bir taş verdi. Hadi dedi. Ve kendisi hemen sekerek oynamaya başladı. Leyla küçük bir kuş gibi seken Ömer'e hayretle bakıyordu. Sıra ona gelince Ömer hadi dedi. Leyla somurtkan cevap verdi. Ben bunu oynamasını bilmiyorum. Ben sana öğretirim. İstemem. Ömer kızdı. Vay enayi vay dedi. Çizgi oynamasını bilmiyorum. Öğreteyim diyorum istemiyorum. Yuu be. Leyla kıpkırmızı oldu. Terbiyesiz, arsız, utanmaz diye haykırdı. Ömer şöyle bir baktı Leyla'ya. Sonra yerden taşı kaptığı gibi horozlandı. İnerim ha. Ömer'in taşı inmesine vakit kalmadı. Çünkü şişman teyze yetişti. Ömer'e bir tokat attı ve imdat kuvvetinin yetiştiğini gören Leyla bastı, feryadı. Tepine tepine ağlamaya başladı. Küçük hanımın kerimesi olan Leyla'yı teskin etmek için bütün teyzeler başına üşüdüler. Ona Ömer'in pis bir çocuk olduğunu söylediler ve ikide bir Ömer'in üstüne yürüdüler. Ömer oralı değildi. Yediği tokadın yeri hala sarı yanağının üstündeydi. Dimdik duruyordu. Elinden taşı bırakmamış, sol eline de bir taş almıştı. Güzel teyze Ömer'e. Hadi gel, Leyla Hanım'ın elini öp, seni affetsin dedi. Ömer affedilmenin ne olduğunu bilmiyor ve Leyla'nın elini neden dolayı öpmek lazım geldiğini anlayamıyordu. Güzel teyze Ömer'i bileğinden yakaladı ve onu Leyla'ya doğru sürüklemeye başladı. Hadi diyorum sana, hadi. Ömer silkindi. Mini mini kafasıyla güzel teyzenin yumuşak yuvarlak karnına bir kapı attı. Kadın neye uğradığını şaşırdı. Ömer'i bıraktı. İşte o zaman Ömer, baba, baba diye bağırarak ustanın olduğu yere doğru dolu dizgin koşmaya başladı. Baba oğul Seyfi Bey'in bahçesinde birbirlerine kavuştukları zaman usta sordu. Ne oldu Ömer? Beni kovalıyorlar baba. Kim kovalıyor? Güzel teyze. Halbuki güzel teyze Ömer'in peşini bırakmıştı. Yalnız uzaktan sesleniyordu. Haylaz, arsız seni. Bu tarafa geleyim deme bir daha. Kulaklığını koparım vallahi. Ömer babasının bacakları arasına sokulmuş, bütün teyzelere ve Leyla'ya dilini çıkarıyordu. Usta sordu. Ne yaptın Ömer? Niye kızdırdın teyzeleri? Ömer aşağıdan yukarıya babasına bakarak. Ben teyzeleri kızdırmadım baba. Yalan söyleme. Yalan söylemiyorum baba. Ben teyzelere bir şey yapmadım. Bir kız vardı orada. Leyla. Sana çizgi oynamasını öğreteyim dedim. İstemem dedi. Ben de yuu enayi dedim. Biraz sonra baba oğul teyzelerin yanından geçip giderlerken şişman teyze sert bir sesle Nuri Usta'ya. Bir daha sana çocuğunu getirme dedi. Yaptığı işi küçük hanım Seyfi Bey duyarsa kıyametleri koparırlar. Usta cevap vermedi ve tesadüfün acayip kudretine bir kere daha iman etti. Ve bir kere daha sandı ki tesadüfler her şeydir. O gece Ömer anasına başından geçen işleri anlattı. Gülizar Usta'ya sordu. Nerede oldu bu işler? Usta çok tabii cevap verdi. Göztepe'de, Seyfi Bey'in köşkünde. O da karanlıktı. Usta Gülizar'ın yüzünü göremedi. Uzunluğunda, kısalığında değil, fakat çeşitliğinde başkalık olan bir sessizlik. Gülizar'ın sesi pürüzsüz, tertemiz duyuldu. Ben seni acar bir çocuk bilirdim Ömer. Ne diye taşı atmadın kafalarına? Ömer mahcupsızlandı. Atacaktım ama güzel teyze kollarımdan tuttu. Ona da yapıştıraydın taşı. Ömer birdenbire cevap vermedi. Düşündü. Sonra meseleyi halletti. Bir daha oraya gidelim de bak nasıl hepsini taşlarım. Babasına sokuldu. Baba dedi. Bir daha oraya giderken La Salih'i de alalım. Şerif'i de alalım. Olmaz mı? Kızın bebeğini de alır Ayşe'ye getiririz. Olmaz mı? Ömer'e meseleyi ninesine anlatmamasını temin ettiler. Ve o gece Gülizar zayıflayan vücudu birdenbire toparlanmış, ısınmış, hiçbir zaman olmadığı gibi genç ve ihtiraslı bir istekle ustaya sokuldu. Nuriye ilk defa, ''Oğlumun, Ömer'in babası, kocam.'' dedi. Ömer ertesi gün atölyede Göztepe'de olan işleri, köşkü ve bahçeyi, yediği üzümü, gözlüklü amcaya anlattığı vakit, ihtiyar gözlüklerini alnının üstüne kaldırıp çocuğun gözlerinin içine bakarak sordu. Öyle bir bahçede, öyle bir köşkte oturmak, öyle üzümleri yemek ister miydin? Ömer başını salladı. İstemem. Halt etme, doğru söyle. Göztepe'deki köşk, senin Kasımpaşa'daki evinden, bahçe, bu mendobur atölyeden iyidir ya. Ne diye istemem diyorsun? Koca koca odalarda yatmak, sabahtan akşama kadar bahçede oynamak, salkım salkım üzüm yemek kötü şey mi be? Ömer büyük bir ciddiyetle cevap verdi. İyi şey. Öyleyse... İstemem işte. Niçin? Orada babam yok, anam yok, sen yoksun, ninem yok, la Salih yok. Biz de orada kalsak? Siz de olsanız isterim ama onlar olmasın. Gözlüklü amca kahkahayla güldü. Bak hele dedi. Hem herifin köşküne bizi götürmeye kalkıyor hem de ev sahiplerini kapı dışarı edecek. O gün izinli olan ve Nuri Usta'yı görmeye gelen Sait uzaktan söze karıştı. Ne şaştın? Delikanlının hakkı var. Hem Seyfi Bey, hem teyzeler, hem Leyla Hanım, hem Ömer, hem sen, hem La Salih köşke nasıl sığarsınız? Hem onları hem sizi almaz orası. Gözlüklü amca gözünü tekrar burnunun üstüne oturttu ve söylendi. Gene başladın değil mi Sait? Hadi Seyfi Bey'i çekiştir bakalım. Sait güldü, ağır ağır yaklaştı gözlüklü amcaya, omzuna vurdu. Benim kanım sizin kadar uyuşuk değil. Gözlüklü amca tekrar gözlüğünü alnının üstüne koydu ve cevabını Sait'e değil, Ömer'in yüzüne bakarak Ömer'e verdi. Bizim kanımız uyuşukmuş Ömer, ha? Onu da görürüz elbet. Sait mırıldandı. Ne zannettin, görürsünüz. Ömer gözlüklü amcayla Sait amcanın konuşmalarına dikkat ediyordu. Bir şey anlamıyordu ama ters ters söylenmelerinden kavga edeceklerini sandı ve hemen gözlüklü amcanın yanında yer aldı. Fakat amcalar kavga etmediler. Sait bir asker cigarası uzattı gözlüklü amcaya. Al bakalım dedi. Gözlüklü amca cigarayı aldı. Kibriti Sait yaktı ve gözlüklü amcanın cigarasını tutuşturdu. Sonra amcayı şöyle yana iterek. Sen biraz dinlen dedi. Ver şu eyi bana. Gözlüklü amca cigarasını içerken Sait tezgahın başına geçti ve onun yarıda bıraktığı işi tamamladı. Ömer şaşa kalmıştı. Gözlüklü amca çocuğun hayretini gördü. Tezgahta çalışan Sait'i gösterdi ona. Ömer, oğlum dedi. Bak bunu unutma. Sen de büyüyünce böyle yap. Anladın mı? Sen de böyle yap. Ömer yemin eder gibi. Peki yaparım gözlüklü amca dedi. 19. Bir müsamere. Hilali Ahmer Park'ta büyük bir müsamere tertip etmişti. Ali, Nuri ve Seyfi Bey'inkiler de heyeti tertibiyedendi. İşte bu yüzden Nuri Usta'ya parkın tenviratıyla meşgul olması emredilmişti. Usta elektrikten anlamazdı fakat emir emirdi. Bereket versin aynı emri alan ve işten anlamayan işçiler de gelmişlerdi de Nuri Usta'ya etrafa bakmaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. Bir tarafta ince saz, bir tarafta askeri bando, ve yukarıda Muzikayı Humayun çalıyordu. Türk hanımları çarşaflıydılar. Çoğunun uzun tül peçeleri açıktı ve uçları kıvrılarak omuzlarına düşüyordu. Alman ve Avusturyalı kadınlar, kocalarına bey denilen büyük Rum ailelerine mensup madamlar, fesli, şapkalı erkekler ve zabitler. Nuri Usta bu kalabalığa dışarıdan bakıyordu, sıkılıyordu. Yanından geçerlerken geri çekiliyor, onlara değerse üstü başı bulaşacak sanıyordu. Bir aralık Ali Bey ile Gavur Cemal'i görür gibi oldu. Bir şeyler konuşarak ağaçlıkta bir yokuşta kayboldular. Nuri Usta'dan başka herkes eğleniyordu. Hatta elektrikçiler bile büfelerden birinde bulaşıkları yıkayan bir neferle işlerinden biri ahbap çıkmış, el altından boyuna limonata içip pasta yiyorlardı. Nuri Usta'ya da ikram ettiler. İstemedi. Yalnız bir aralık Ömer'e bir pasta götürmeyi kurdu. Sonra vazgeçti. Birbirine karışan müzika, saz, kadın kahkahaları, sarhoş erkek sesleri arasında gece oldu. Elektrikler yandı. Usta artık gidebileceğini düşündü ve yalnız ay ışığıyla aydınlanan patikalardan birinde büyük kapıya doğru yürürken aşağıdan doğru gelen Gavur Cemal'le karşılaştı. Kenara çekildi. Cemal'le konuşmak istemiyor. Fakat hoca onu tanıdı. Dur diye haykırdı. Kaçma. Sallana sallana ustaya yaklaştı. Usta Gavur Cemal'in sarhoş olduğunu anladı. Kaçtım filan yok dedi. İşim bitti gidiyorum. Yarın sabah erken kalkmak lazım. Gavur Cemal elini şöyle bir havada dolaştırıp adam sen de diye haykırdı yine. Sabah yarını düşünme. Sana izin alırım gitmez. Hadi yürü gel. Nur Usta'nın koluna giren Cemal onu yukarı doğru sürüklemek istiyordu. Fakat Cemal'in kolunu sanki kırılacak ince camdan bir şeymiş gibi büyük bir itinayla kendi kolundan çıkaran usta ne yapıyorsunuz dedi. Bir neferle kol kola kendinizi nasıl teşhir edersiniz? Gavur Cemal sallandı, geğirdi. Kinayeli laf etmekten hala vazgeçmemişsin be usta, dedi. Ama bana kinaye filan vız gelir, hadi yürü. Usta olduğu yerde duruyor, tek gözünü yere dikmiş. Kinayeli laf ettiğim falan yok, Cemal Bey, diyordu. Emin olun. Cemal hızla ustanın kolunu çekti. Kendisi yere yakılırken ustayı da toprağın üstüne çökertti. Ustam, dedi. bana Cemal Bey diyorsun. Beni ağlatacaksın be. Yapma bunu bana. Ustam, fitil gibi sarhoşum. Acı bana. Mahvolmuş herifin biriyim ben. İşinizden mi çıkardılar? Usta bunu öyle bir soruş sormuştu ki, Cemal sarhoş olmasaydı, böğründen bıçaklanmış bir boğa gibi haykırırdı. Fakat şimdi sadece gururla bağırdı.
Kimin haddine? Beni kim işten çıkarabilir?
Topunun ipi elimde. Kılıma dokunsunlar hele. Hepsinin ipliğini pazara çıkarır. Usta birdenbire sordu. Harp ne vakit bitecek? Gavur Cemal yine burnunun üstünden sinek kovar gibi bir hareket yaptı.
Ne bileyim ben. Biz bitiyoruz. Biz bitince harp de bitecek elbet. Gel şimdi bunu. Karnını aç mı? Gel sana bir yemek yedireyim.
Cemal ayağa kalkmak için davrandı. Usta şimdi bu sarhoştan öyle iğreniyordu ki kendisi daha evvel ayağa kalktı ve onun ayağa kalkması için yardım etmedi. Elini uzatmadı. Yine karşılıklı ayaktaydılar. Cemal ustanın üstüne doğru eğiliyor, usta geri çekiliyordu.
Hadi gel yemek yiyelim yukarıda. İçeriz de istersen. Ali Bey hergelesinin işlerini yürütüyorum. Yemeğini arttırıyor mu domuz? Hele arttırmasını da bak. Hadi.
Cemal birdenbire sustu. Nur usta kaybolmuştu. Sanki yer yarılmış yere girmiş. Ay ışığına karışarak aya çıkmıştı.
Nuri diye seslendi. Nuri
diye bağırdı. Cevap yok. Usta'nın böyle birdenbire kayboluverişine öyle kızdı ki.
İt diye homurdandı. Nankör kerata.
Yukarıda Muzikai Humayun Carmen operasının en beylik parçasını çalıyordu. Gavur Cemal kendini dehşetli bedbaht buldu. Ay ışığı, ağaçlıklar, Carmen. Fakat derdini dökeceği, meşhur sakalının çenesinde kıvır kıvır dal budak salmasına sebep olan kadını uzaktan göstereceği bir tek arkadaşı yok. Halbuki ustayı gördüğü vakit nasıl sevinmişti. Ona en büyük sırrını fahş etmek, ona şimdi yukarıda kocasının yanı başında yemek yiyen güzeliği göstermek istemişti. Ama Nuri Usta dinlen öküz, kafasında iki satırlık bilgi namına ne varsa hepsini kendisinden öğrenen nankör, onu en müşkül zamanında bir başına bırakıp sıvışmıştı işte. Cemal yine çöktü yere. Başını ellerinin arasına aldı. Sızdı. Nuri Usta sesleri, ışıkları ve Cemal'i arkada bırakarak parkın kapısından çıkarken birdenbire irkildi. Tam büyük kapının dışında duvara dayanmış bir adam duruyordu. Dikkat edince bunun bir nefer olduğunu anladı. Daha dikkat edince karşısında yorgancı Selim'in durduğunu sandı. Boyu, gözleri, bıyıkları tıpkı yorgancı Selim. Duvara dayanmış, içeriden uzaklardan gelen sesleri dinliyor, birbirine karışan müzika, kadın, erkek ve ince saz seslerini. Usta, acaba Selim'in kardeşi var mıydı diye düşündü. Selim'in kardeşi yoktu. Eğer Selim'in yarım vücudu battaniyenin altında görmemiş, eğer Selim'in öldüğünü çok iyi bilmemiş olsaydı, parkın kapısında duran adamın Selim olduğundan şüphesi kalmayacaktı. Yüreği burkuldu. Nefere yaklaştı, iyice sokuldu ona.